Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim.
Değişik bir kayıt ve evet. Çok hoşuma gitti.
Hoşuna mı gitti?
Bundan sonra hep böyle yapıyoruz.
Dur bakalım ses kayıt kalitesi dinleyicilerimiz tarafından nasıl bulunacak?
Salondayız, geniş geniş yayıldık. Böyle dik dibe değiliz, mikrofona yetişeceğiz diye. Küçük mikrofonlarımız var, yaka mikrofonlarımız. Böyle herkes free yani. Güzel, benim hoşuma gitti.
Ha, daha mı hoşuna
Çok
gitti?
Çok konforlu. Ben böyle konuşurum yani, bir saat, iki saat dert değil.
O kadar uzun tutup da dinleyicilerimizi sıkmayalım bence.
Yok, şakaydı zaten.
Evet, böylece 201. programımıza başladık. Geçen hafta biraz dalgınlığımıza geldi. 200. program olduğunu söylemeyi unuttuk.
Söyledik.
Söyledik mi? Yok, söylemedik.
Söyledin. Ben. Sen söyledin, kestiyse onu bilemem.
Hayır, söylemedim. Sadece duyurusunda 200. program diye duyurdum. Program içinde konuşmadık.
Allah Allah.
Evet.
Peki.
Böyle bir hafta sonra da 4. yılımızı kutlayacağız bu arada.
2016'da başlamışız biz.
4 yaşını doldurmuş olacak.
2019 Mehmetciğim. Daha 3 bitiyor.
Sen 2016'da başladığımıza emin misin?
Evet, ben... Poyraz doğmadan önce başladık, hamileydim.
Tamam, benim hesabıma göre çok basit, şöyle söyleyeyim. 200 bölüm yapmak için kaç tane hafta geçmiş olması lazım?
Bölü 52. Kaç yıl?
Ne de? Ne de?
Zor matematik sorularıyla gel.
Kaç eder? 200 bölü. İşte atladığımız bölümler oluyor. 50'ye böldüğünde ne çıkıyor? Yaklaşık ortalama 4. 50 desen 4. Hı. 4 sene bitmiş demek. 2016'da değil o zaman.
Daha mı önce başladı?
Tabii, 2015 olması lazım.
Vay vay vay.
Yani çok basit, 200 bölüm yaptıysak üstünden 4 sene geçmiş olması lazım ortalama. Çünkü yılda birkaç hafta pas geçtiğimiz oluyor. Peki, ortalama tamam. 50 bölüm desen 4 sene.
Demek 2015. Olur.
Tamam.
Tamam.
Onun dışında bir kısa bir tatil yaptık. Ayvalık.
Ayvalık, Cunda.
Cunda. Nasıl evet. geçti?
Son güne kadar çok güzeldi.
Hande gene çok
korktu. Şimdi bundan bahsetmezsem olmaz. Belki dinleyeceğimizin bir kısmı da Twitter'da gerek haberlerde görmüştür. Resmen afet yaşadık. Ciddi ciddi korktum. İnsanın evladı olunca her şeyden ödü patlıyormuş. Onu anladım ben. Eskiden bu kadar değildim. Hani çok, ne bileyim, deprem olur falan. Böyle çok hani umurumda olmazdı sanki. Korku anlamında. Bireysel olarak kastediyorum. Ama şimdi böyle ilk tabii aklıma gelen hep Poyraz oluyor. O anlamda stres oldum. Şöyle, biz Mehmet'in işi çıktı. Perşembe günü işte dönelim dedik. Çarşamba günü çok güzel denizimize girdik. Böyle bayağı keyifliydi zaten. Çok güzel geçti. Sonra çarşamba gece yattı. 1:30, 1:20 falan geçiyor. Bir gök gürültüsü, bir şimşek ki hayatımda bu kadar gürültülü bir şey duymadım yani. Bir anda oldu. Meğersem öyle bir hücreymiş bu. İşte geze geze geliyormuş. Yunanistan'dan bize geçmiş. Ayvalık, Gömeç, sonra Ordu, Samsun, o taraflara ilerledi. Ama böyle bir anda fırtına, yağmur ve çok da zayiat var. Yani ağaçlar köklerinden çıktı.
Köklerinden çıkmamış.
Çıktı Mehmetciğim. Kırılmış çıktı, ağaçlar. Sahilde çıktı köklerinden.
Çıkmamış, kökünden çıkmamış. Kırılmış sadece.
Aynı böyle Twister diye bir film vardı. Dinleyeceğimiz belki hatırlarlar. İşte hortumlar falan, böyle takip ediyorsun işte hortumları. Ama gecenin bir vakti bayağı korktuk. İşte terasın kapısını kapatamadık falan. Böyle macera oldu yani. Sonra bir de arabaları düşündük. Arka boş tarlada arabalar. Acaba başına bir şey geldi mi diye. Ne bileyim işte, horoz öttü o saatte böyle.
Korkmuş hayvancağız da.
Çok değişik. Dedim bunun arkasında deprem mi olacak falan. İşte köpekler havladı falan. Böyle macera oldu
Hande
bana.
Hande böyle biraz evhamlıdır bazen.
Sonra bayağı 3 saat uyuyamadım. Demet de tutturdu, biz yola çıkacağız diye. Hava da bayağı kapalı. Soğuk soğudu. Tabii bizimkiler çok stresli oldular. İşte çıkmasanız mı yola çocuklar falan diye. Mehmet Turan bu kafasına koyduğunu yapar.
Bir çıktık. Şey yoktu. Bir şey var mıydı yolda?
Yani ama tedirginlik vardı yani. Böyle hayadı, yağacak, dolu mu yağacak falan diye. Neyse, öyle geldik güle güle. Şimdi kısmetse inşallah tekrar bir deniz, kum, güneş tatili yapıp Temmuz ayını bitireceğiz.
Tatilde gördüğüm bu sene İnanılmaz bir selfie ve fotoğraflama çılgınlığı vardı. O Cunda Adası'nda dolaşırken insanlar sürekli bir yerlere oturup, sen de fark ettin. Biz bile oturup gençken hani benim şurada fotoğrafımı çeker misin diye cep telefonunu veren çok insan var. Evet. Ve her tipte insan sürekli oturmadıkları orası da tek mekan değildi yani. Evet. Ben çok mekanlarda gördüm. Güzel bir mekan görüp sanki orada oturuyormuş gibi aslında bir kahve yapın, bir çay bile içmeyip orada bir fotoğraf çektirip yollarına devam ediyorlar. Bir sonraki yere gidiyorlar. Sonra bu beach, plaj gibi yerlerde gördüm. Adam denize girmiş. Etrafını böyle 360 çekiyor böyle. Kardeşim yüzeceksen yüz, ne yapacaksan yap. Herkes birilerine kendilerine like ettirme derdinde gibiyse. Tatilin zevkini almıyorsun. Sürekli birilerine bir şeyi beğendirme, bir şeyi gösterme derdi var gibi hissettim. Önceki senelerden sanki daha da fazlaydı.
Avrupa'da gezdiğinde bu kadar selfie çeken insanla karşılaşmıyorsun. Gerçekten biraz bizim millete özgü herhalde. Yani topluma özgü diyeyim. İşte Bodrum'a gidiyor. Yok şu renkli çiçekleri çekeyim. Yok şunu çekeyim. Kendimi çekeyim. Evet biraz fazla
herkes
sanki.
Herkes fotoğrafçı olmuş diyorsun içinden. Şey
ya belki bir de böyle dışa vurun. Paylaşmak istiyorlar. Bırak paylaşsın herkes. İstediği gibi davransın. Daha öyle de. Bence en önemlisi ilgilenmek. Yani mesela işte çocuğunun yanında çok cep telefonu, sigara içen böyle çok ebeveyn gördüm. Çocuğun önüne böyle koyuyorlar. Yine her zamanki muhabbet. Girmeyelim. Bunlara bence dikkat etmek lazım. Yoksa insan kendi bireysel davranışları yapsın.
Öyle yani. Aslında bir tatil yapmıyorsun. Sen yok, sadece şey biriktiriyorsun. Fotoğraf biriktiriyorsun. Evet. Anı yaşamıyorsun.
Aa, ben mesela paddle yaptım yeğenimle. Yeğenim de bu arada Cunda'daydı. Bizi beklemiş. Bize önce birkaç günde birlikte geçirdik vakit işte Poyraz falan. Berkay'cımla paddle yaptık. Ben hayatımda ilk defa hani surf falan biliyordum da paddle yapmamıştım. Çok eğlenceli bir alet diyeyim.
Öyledir herhalde, ben yapmadım.
Bir dahakine de senle yaparız. Zaten ayrı ayrı çıkıyorsun da sonra rüzgar olduğu zaman yapmamak lazım. Onu anladık. Midilliğe hafiften savruluyorduk. Öyle. Evet. Geçelim, şimdi haberlerimize geçelim bence.
Hı, tamam. Bu sefer sen benim haberlerimi görmemenin ben rahatlığını yaşıyorum.
Aşk olsun, evet görsem de o kadar.
Hayır, hemen şey yaparsın yanıma.
O böyle sohbete başlamak için. Ha, peki, tartışma tamam, açmak için.
İyi hadi sen başla istiyorsan.
Yok buyur sen başla lütfen.
İşte sentetik diyeyim ama et kullanılmayan, hayvansal olmayan hep şeyleri arada sırada ben bahsediyorum. Çünkü hayvan olmadan yapılan etin en çok konuştuğum konu, doğaya ve çevreye daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Ya bunlara para yatırmak istiyorum. Bu işi nasıl yapabilirim? Kimden danışmanlık alabilirim? Birisi beni yönlendirirse çok sevineceğim.
İşte Impossible Food galiba Amerika'da borsaya kote olacakmış yani.
Tamam işte ben Impossible Foods'tan hisse senedi alacağım.
Tamam.
Hisse senedi değil mi alınan?
Evet, evet. Alınan hisse senedi. Evet.
Tamam alacağım. Şimdi ne kadar yatıracağım? Hangi web sitesi? Nasıl oluyor bu işler? Beni biraz getirisi ne olabilir? Ne kadar zaman beklemem lazım?
Çok beklemen lazım bu tür şeylerde. Öyle zırt diye alsat olmaz. Çünkü Türkiye borsasında değilsin, yurt dışı. Alsat tenirleri. Neyse bilen varsa belki döner sana.
Valla çok sevinirim.
Yeni bir firma daha çıkmış Amerika'da ve çok bizim ilgi alanımıza girecek bir konuya geliyor.
Ne?
İsmi firmanın Perfect Day.
Perfect Day.
Evet.
Travel'la ilgili bir şey.
Hayır. Ben sana diyorum ki hayvansal olmayan.
Ha pardon tamam, ben Perfect Day deyince birden seyahatimize
bir dondurma firması ama süt kullanmadan dondurma yapıyorlar.
Ne kullanıyor peki sütü yerine?
Fermente olmuş bitkisel şeylerle gerçekleştiriyorlar ve hiç yani tereyağı içinde hiçbir hayvansal şey olmayan ama normal bizim vanilyalı dondurma, kakaolu dondurma bu tatlara ulaşan bir şey yapmışlar. Fermentasyon ve aynen yoğurt yapar gibi ama gerçek süt kullanmadan yapılan ürünlerden. Yani bitkisel tabanlı süt diyeyim.
Süt. Veganlara falan mı?
Aynen öyle, veganlara ve hayvansal gıda yemek istemeyenlere. Hani de çok şey yapmadı. San Francisco'da kurulmuş Bay Area için. Ve diyorlar ki bu dondurmaların süt konulmadan yapıldığına inanamıyorsunuz diyorlar tat olarak. Baktığında ya bu normal bildiğimiz hani dondurma diyorsun diyor. Tabii aynı zamanda bu laktoz intolerans diye bir şey var ya. Tabii. Laktoza karşı şey. Hmm. Onlar için de sonuçta bir çözüm. Çünkü içinde süt yok. Doğal olarak laktoz da yok.
Ya bir de bu laktoz işte intoleransı mıydı? Bir de neydi? İnsülin direnci falan. Yani bu doktora gittiğinde bunları bir moda gibi sanki devamlı bir çıkartıyorlar insanın başını. Ben mesela son kaç mesela 5 senede diyeyim, duymadıysam 10 arkadaşımda ay insülin direnci çıktı, insülin direnci çıktı, şöyle diyetler, böyle bir şeyler. Normalde arkadaşım sağlıklı, tamam, sporunu yapıyor, şey yapıyor. Bilmiyorum, bazen bu Amerikan hastanesine gidince burada doktorlar başına şey mi, iş mi, hastalık mı çıkartıyorlar, anlamıyorum. Ben gitsem kesin çıkar yani, ben de ben gitmiyorum. Normal azar azar her şeyden yemeye devam ediyorum.
İşte bilemiyorum, ben laktoz intoleransı olan birini tanıyorum. Hani
evet,
eskiden Genplus zamanından, eski Fransız şirketimdi, Lübnanlıydı. Sayın hiç sütlü şeyleri yemezdi. Bir bunu de süt alerjisi canım olan var. Bir arkadaşımızın.
Tabii tabii, bebeklerde de oluyor ya, olabilir, verilmiyor.
Evet.
İşte inek süt içemiyor, keçi sütü içiyor falan.
O, ama o şey genel hiç süt içemiyor.
Ha, tamam. Şimdi benim böyle peş peşe haber değil de paylaşmak istediğim öneriler başlığı altında bir konuşma, yazı ve bir kitap önerim olacak. Şimdi Serdar Kuzuloğlu'nu ben çok takip ediyorum, işte her sosyal mecrada diyeyim. Daha sonra İTÜ'de mezuniyetler oldu biliyorsun. Neredeyse tüm üniversitelerin bitti. İTÜ'de konuşmacı olarak Serdar Kuzuloğlu'nu davet ediyor. Adamcağız bayağı böyle hazırlanmış, çok çalışma yaparak, hazırlık yaparak yazdığı bir yazısı var. Çok hoşuma gitti benim. Ben bunu paylaşmak istiyorum. Özellikle genç dinleyicilerimiz var. Hani onlar için de paylaşmış olayım. Kor Alevler için bir küçük kıvılcım başlıklı konuşmasının hem PDF metni var hem de videosu var. Bunu bir paylaşmış olayım. Uzun tamam, uzun ben yazının detaylarına girmiyorum ya da konuşmanın diyeyim. Şimdi ikincisi, hızlıca kitap önerime geçeyim. Ben galiba bu kitaptan daha önce bahsetmiş de olabilirim. Sadece hani ismen almayı planladığım bir kitaptı. Ama ben o dönem, yani bunu daha önce almak istememe ve okumak istememe rağmen dönem içinde fırsat bulamadım. Ancak bu yaz dönemine denk geldi. O yüzden hani ikinci baskı da olabilir ama muhtemelen değil. Safsatalar kitabı, Tevfik Uyar'ın. Kesinlikle hem böyle yazın kitap işte hani okumak için zaman buluyorsun. Artı deniz kenarında olabilir. Şöyle güzel şezlonguna uzandın. Hem bilgileniyorsun, hem keyif alacağın bir kitap. Şimdi buradan birkaç tane aslında alıntı yapmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi safsata deyince aslında biz safsatayı yanlış kullanıyoruz. Bunu ben de farkına vardım. Mesela hani gündelik dilde sen ne diyorsun? Yalan diyorsun, palavra gibi anlamlarında kullanılıyor. Aslında safsata bu kavramlardan çok farklı. Tamam mı? Ve hatalı akıl yürütme demek. Yani bir şeyi akıl yürütürken hata yapıyorsun. Ben sana çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bir ifade söyleyeceğim sana. Bu bir safsatadır. Neden? Şimdi eğer benim iktisat hocam, mesela senin Marmara İktisat'ta en meşhur hocan kimdi?
Taner Berksu.
Taner Berksu. Sen de babalar profesör söyledi. İktisat hocam bu fiyatlar çok yüksek diyorsa yüksektir. Koskoca profesör yalan mı söyleyecek? Şimdi bu bir safsata. Neden? Eğer sen hocanı sevip sayıyorsan, tamam mı, diyorsun ki Taner Berksu kesinlikle hata yaptı. Ondan sonra buna doğru gelmiş olabilir. Ama eleştirel düşündüğün zaman aslında Taner Berksu'nun da yanılabileceğini, belki fiyatların yüksek olmayacağını anlayabilirsin. Eleştirel düşünme. O yüzden bir mantık hatası olur diyor. Yani bu safsata. Ben şimdi böyle giriş yapıyorum ki ilgi çekeyim diye. Kitapta da 40 adet safsataya yer vermiş Tevfik Uyar. Aslında yanlış bilgi demek değil. Demin dediğim gibi sadece mantık yürütmede hatalı oluyor. Kasıtlı bilinçli işlenmek zorunda değil. Bir de ancak ve ancak bir argümana safsata diyebilirsin. Nedir? Mesela günlük dilde diyorsun ki astroloji gibi safsatalar. Hayır, o öyle bir şey değil. Diyeceksin ki astroloji safsatalarla dolu bir alandır dediğin zaman o zaman oluyor. Böyle içinde başlamadan önce mini sözlük var. Çok güzel okunuyor. Ve ondan sonra da o 40 safsataya yer vermiş Tevfik Uyar. Ben çok tavsiye ediyorum. Twitter'dan da kendisini takip ediyorum. Böyle bir önerim olsun dinleyicilerimize.
Peki, ben bu önerine bir ek öneri yapayım.
Tamam.
Eğer Serdar Kuzuloğlu'nu
gönderdim
konuşmasını beğenirlerse. Hı hı. Birincisi Serdar Kuzuloğlu'nun ayrıca bir YouTube kanalı da var. Oradan da bazı konuşmalarını dinleyebilirler. Bir de Flu TV diye bir YouTube kanalı var. İlker Canikligil tarafından yönetilen. Ama o kanalda farklı bölümler oluyor. Ve bunlardan birisi de Olmaz Öyle Saçma Tarih diye bir dizi. Hı. Ve o diziyi de Safa Gürkan'la beraber yapıyorlar. Safa Gürkan'ı biliyor musun?
Ben bilmiyorum.
Yani bu bir tarihçi ve hem Osmanlı hem Türkiye'yi inceliyorlar. Yani ne iyi gitti, ne kötü gitti. Mesela bu köy enstitüleri niye bir taraf düşmanken bir taraf çok destekliyor gibi birçok konu var. O sebeple bu bölümleri de tavsiye ederim. Hani bu konulara ilgi duyuyorsanız farklı bir kişinin daha doğrusu karşılıklı sohbet şeklinde geçiyor. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Böyle.
Harika öneriler oldu.
Evet. Benim sonraki konum podcast çağında pazarlama diye bir makale, İngilizce makale.
Benim öğrencimin attığı mailden mi yola çıkıyorsun sevgili Betül?
Yok, onunla alakası yok. Marketing in the Podcast Age diye bir makale. Ve o da işte podcast'ın hep seninle konuştuğumuz şey, tabii bu Amerika'daki rakamlar hep aldığı için Amerika'daki trend çok fazla hızlı. Ve orada markalar kendi podcast kanallarını açıyor. Lyft, Uber'in rakibi. Pick Me Up diye bir podcast kanalı açıyor mesela.
Ben o tarz de podcastleri kullanarak pazarlama yapıyorlar burada sandım. Yani var olan ayrı bir podcast yaratmaktan ziyade var olan podcastlere kendileri reklam vererek.
O zaten olan bir şey. O çok basit kaçıyor artık. Artık markalar kendi podcastlerini açıyorlar ama farkında olmadan kendi aslında reklamlarını da içine giydirmiş oluyor. Bunu en Türkiye'de yapan tek marka var.
Yemek Sepeti mi?
Hayır.
Değil.
Storytel. Storytel sesli kitap firması. Bu hani Mirgül Cabas'la Kitabın ilk sayfası diye podcast yapıyorlar. Aslında hep kendilerinde Storytel'de yayınlanan yazarlarla sohbet etmiş oluyor. Aslında dolaylı olarak o kitabın reklamını yapıyor.
Çok güzel bir örnek oldu. Peki Mirgül Cabas hala devam ediyor mu?
Ediyor herhalde. Böyle hani her sürekli bir yayın yapıyorlar mı bilmiyorum her hafta, çünkü takip ettiğim bir şey değil. Bir de ilk defa duyduğum bir şey, ASMR diye bir şey duymuş muydun?
Duymadım.
Bence de duymamıştım. Ben de ilk defa bu makaleyle duydum. ASMR,
yani senin duymadığın bir şeyi ben duyabilirim de. Ay. Yani. Vallahi evet, alemsin.
Şimdi ASMR bir açılımı uzun, bakmam lazım tekrar. Autonomous Sensory Meridian Response'un.
Yok, kesinlikle duymadım aynı
şeyi. Bu şuymuş. Senin beynini gıdıklayan seslere verilen isim. Her insanda değişiyormuş.
Gıdıklamak derken rahatsız etmek mi? Gerçek gıdıklamanın gerçek anlamı mı?
Gerçekten beyninde bir hareket yaratan sesler. Her insanda bu değişiyormuş. Ama en çok mesela bu Bob Ross mu vardı? Bizim gençliğinde. Hani şu resim yapan adam.
Evet.
Adamın böyle çok sakin bir sesi var. İşte şimdi şunu yapıyoruz falan. Ve arada bir de nefes tahtada boya yaparken sürtünme sesi falan. İnsanlar bunu duyunca o jenerasyon mesela bir rahatlıyormuş. ASMR'i genellikle insanlar sakinleşmek, o Amerika'da bir trendmiş. Sakinleşmek veya uyumak için kullanıyorlarmış. Ve baktım sayeden bazı YouTube kanalları var. Bazı pek çok YouTube kanalı var. Ve pek çok şey var. Hani 700 bin izleme, 1 milyon izleme gibi rakamlar var.
Biz Türkiye'de bunu böyle ve bir şey yapalım.
Ne bileyim. Yani hemen de Hande'nin şeyi bu. Biz Türkiye'de bunu yapalım. Hande böyle
şekilde. O kadar bir girişimci ruhu var ki.
Şimdi yaptıkları şey de şu Hande'ciğim. Tahtayı kaşımak. Yok makaron, yakın planda mikrofonu şey yapıp makaron yemek. Onun sesi.
Hışır kıtır kıtır.
Kıtır kıtır onun sesi. Başka saç kaşıma sesi.
Bunlardan hoşlanan insanlar mı
aynen
varmış?
Ve işte 1 milyon dinleme, 700 bin dinleme falan var.
Bu insanlık nereye gidiyor Mehmet?
Ben seni bu sesleri dinletirim YouTube
ya
kanalları.
Tamam, bir şey linkleri duyarsın. De bırakayım. Hani şey kıtıkladı var, beni.
Pıtırdatma
tamam
sesi
yani
var. Birisi kaydetmiş. Pıtır pıtır pıtır pıtır o hani Allah baloncuklu Allah paketler evet var ya. Onu kaydetmiş. Ve binlerce dinleme almış.
Ben bir şeyi sürekli böyle dinleyemem. Bir sabit yani bir sesi. Hani o beni sinirlendirir yani. Ya da hani rahatsız olurum. Böyle gıdıklamak derken beynini uyuşturmak gibi sanki.
İşte rahatlatıyorum. Sırf uyuşturma gibi düşünme. Ben sana birkaç tanesini ya, dinlerim. Boşver. Dinletirim. ASMR reklamı 21 dakika kendi mobilyalarına tıkırdatma ve şey seslerinin olduğu bir reklam.
Bu haftanın haberi olsun. Bayağı olsun. Bir güldürürüz dinleyicilerimizi.
Sonra Amerika'da Super Bowl'da bir bira gene ünlü bir kişiyle, kimdi bakayım? Zoe Kravitz. Kim bilmiyorum ama ünlü biri sanırım. Ve bu kişiler bir de insanlar uyumaya ve sakinleşmeye çalışıyor ya. Eğer sesli bir şey söyleyeceklerse fısıltıyla söylüyorlar. Yani sana dinletirim. Böyle hiçbir şekilde normal seninle konuştuğumuz gibi konuşmayın. Fısıltı şeklinde. Mesela bu
bunlar hep böyle yalnızlıktan oluyor, ben sana söyleyeyim.
ASMR'yi bir arayın ama 35mm.com'daki sayfamıza da birkaç tane linkini bırakırım. Hatta belki
örnek video da koy da belki
sesi dinleyeyim. Eklerim belki bir araya, şöyle bir bu şeyin sonuna bir ASMR sesi de eklerim. Bir dinler dinleyicilerimiz. Evet. Bana çok, çok ilginç geldi ve dediğim gibi milyonlar şey yapıyor. Resmen bir sektör olmuş. ASMR diye bir sektör oluşmuş. Bunun dışında işte voice Amerika'da artan bir trendmiş. Onu da belirtmişler. Siri ve diğer sesli cihazlar. Voice search de artıyormuş. Yani sesle Google'a arama komutu vermek ve Google artık kendisinde olan podcastleri de, bu İngilizceden başlıyor, sesli aratma imkanı söyleyecekmiş. Bunu daha önce belirtmiştik zaten. Öyle.
Ben şimdi bu tabii Cunda'da, Ayvalık'ta yaşadığımız afetten çok etkilendiğim için, çok korktuğum için haberlerim böyle bu yönde. Birkaç tane denk geldi. Ben de paylaşmak istiyorum. Yani iklim değişikliğinin ötesinde iklim krizi ya artık. Şimdi bunlar hep bu krizin sonucu. Mesela dünya kayıtlarında, Avrupa'da dünya kayıtlarındaki en sıcak Haziran yaşanmış. Avrupa'da şöyle ortalama değerin 2 derece üstünde olmuş Haziran ayında Avrupa ülkelerinde sıcaklık. Avrupa Komisyonu'na bağlı Kopernikus programı geçtiğimiz ayın Avrupa, hatta tüm dünya için Mehmetciğim, kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olduğunu söylemiş. Birkaç önce podcastimizde de hani buzullar eridi, üzerinde buz var ama üzerinde de su var, çıp çıp çıp yürüyorsun. Onun görselini ve haberini paylaşmıştık. Dolayısıyla ısı dalgası bu dönemde çok fark, çok daha artmış. Bir bu. İkincisi ise geçenlerde oluyor. Temmuz'un başında diyeyim ben. 1 Temmuz muydu? Ya da Haziran sonu muydu? Meksika'nın Guadalajara kentinde belki duymuşsundur. Hava sıcak, 30 derece. Ama bir anda dolu fırtınası çıkıyor ve kentin 6 farklı mahallesinin bir anda buzlarla kaplanıyor ve kaplanan bu, yani buz 1,5 metre kalınlığında. Yani evlere zarar vermiş, 200 ev falan. Arabaları sürüklemiş, böyle arabaların yarısı gözükmüyor. Yani 1,5 metre.
Ama serinlemişlerdir.
Kentin valisi ne demiş? Sonra iklim değişikliği gerçek mi diye kendimize soruyoruz demiş. İşte bakın, aynen böyle bir aniden bastıran. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. belirteyim. Bu hani cunda ayvalığı ve gömeçi vuran bu hücre Yunanistan'dan gelmiş. Yunanistan'da gündüz saatlerinde olmuş. 6 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmış. Diyor ki, bir meteoroloji uzmanı takip ediyorum Twitter'dan. Çok tavsiye ederim. Melih Bey, Melih Hoca, bizde gündüz saatlerinde olsa kesin diyor zayiat vardı diyor. Yani hem can hem mal olarak. Çünkü insan düşünsene, plajdasın, bir anda böyle hani hava değişiyor, şemsiyeler uçuyor. Denizde olabilirsin, üzerine şemsiye, plaj şemsiyesi düşebilir. Her şey olabilir yani. Allah'tan gece oldu diyor yani. Neyse, işte buzlar altında kalmış araçlar ve çatılar hasar görmüş. Şimdi de buz tabakasının kaldırılması için çaba sarf ediyormuş bu yerdeki Guadalajara'daki yetkililer. Ben çok şaşırdım. Görsellerini de paylaşacağım. Çok etkileyici.
Tamam.
Bir haberim daha var. Onu sonra vereyim.
Sonra ver. Zaten bağlantı. Ben bu benim son tamam. haberim olsun da bu bölümü de gene bitirelim. Hazır herkes tatile gidiyor ve Hande'ye de zaman zaman yaptığım uyarılardan biri.
Ne uyarı?
Seyahatlerde ve evinizin dışında siber korsanlara karşı kendinizi nasıl korursunuz? Kaspersky'nin en son analizlerinde dünyadaki Wi-Fi noktalarının %24.7'sinde hiçbir kripto teknolojisi kullanılmadığı belirtilmiş. Bu sayede hackerlar, yani sizin bilginizi çalmak isteyen kişiler, birincisi sahte Wi-Fi noktaları kurabiliyorlar. Yani sahte Wi-Fi noktası nasıl? Siz bir kafeye oturuyorsunuz, bir kafenin isminde bir isim görüyorsunuz açtığınızda Wi-Fi yerine. Ama aslında o gerçek Wi-Fi değil, sadece başka birinin laptopundan yayınladığı başka bir Wi-Fi. Siz ona bağlanıyorsunuz, o da internete bağlıyor sizi. Ama onun üstünden geçtiğiniz için zaten bütün datanız birebir onun bilgisayarından geçiyor ve sizin yazdığınız tüm yazışmalar, gittiğiniz tüm siteleri takip edebiliyor. Ve bilgisayarınızın Bluetooth'u ve diğer bazı özellikleri açık olduğunda bilgisayarınıza yazılım yükleme imkanları olabiliyor. Bu tarz şeyler. Bu sebeple eğer dışarıda, kendi evinizin dışında, zaten kendi evinizde bir şifreniz olduğunu düşünüyoruz. Eğer imkanınız varsa bu tür yerlerde mutlaka VPN'le dışarı çıkın. Hmm. Eğer VPN kullanmıyorsanız...
Ben kullanmıyorum.
Sen kullanmıyorsun. VPN kullanmıyorsan sadece özel olmayacak işlerini yap. Web sitelerine git. Hep sana söylediğim şey.
Tabii e-devlet şifrene girme bir zahmet diyorsun.
Başının üstünden sanki birisi senin ne yaptığını okuyormuş gibi düşünerek web sitelerine git. Önemsiz gördüğün şeylere gir yani. Onun dışında eğer bilgisayarında işte Bluetooth falan açıksa, dosya almaya açıksa, bu tarz opsiyonları açıksa bunları kapatmayı unutmayın tarzında önerimler var. Türkiye'deki bazı Wi-Fi noktalarında en azından sizden hani cep numarası ve diğer bilgileri istiyor. Bunun bir avantajı, o şekilde doğrulama yaptığınızda biraz daha güvenliğin arttırıldığını düşünüyorum. Ama gene de siz bu şeyleri, önlemleri alın. Bir nokta şu, eğer gittiğiniz web sitesinde HTTPS varsa bu sizin bilgisayarınızla orasını arasında gene bir şifreleme var demek. Biraz daha güvenliğiniz artıyor. Web sitelerinizi mümkün olduğu kadar two factor authentication, yani iki faktörlü doğrulama deniyor. Bir şifre giriyorsun, ondan sonra sana SMS'le bir şifre daha geliyor. Onu girmen gerekiyor. Bu sayede senin şifreni görseler bile SMS'ine gelen şifreyi bilemeyecekleri için, bunun başka versiyonları da var. Telefonda şifre üretmek falan gibi. Bu tür versiyonlu şeylere gidebilirseniz onları tercih edin diye uyarıda bulunmuş. Liste uzuyor ama genel olarak özellikler bunlar. Gene bu bağlantıyı paylaşırım, İngilizce bir makale. Mümkün olduğunca bilgilerinizi çaldırmayın. Gerçi şu anda internette belki görmüşsünüzdür. Galiba Avaya şeyleriniz çaldırmış. Kullanıcıların bütün nüfus cüzdanı ve diğer bilgilerini, 50 milyon kayıt çalınmış ve piyasada
Avaya'nın 50 milyon kayıtlı kullanıcısı olabilir. Varmış.
Çünkü Türk Telekom artı şey ve bir de şöyle düşün. O anda abone değil. Sen mesela 5 yıl önce de abone olduysan senin kimliğinin fotokopisini ve diğer bilgilerini alıyor. çok tehlikeli bir şey. Türkiye'deki firmalar ne yazık ki bilgi güvenliğine yeterince önem vermiyorlar. Bir de yaptırım Türkiye'de yok. Yani çaldırdı, ne oldu? Hiçbir şey
neyin
olmayacak.
Neyin yaptırımı
yani.
Var ki?
Evet, neyin yaptırımı var? Ortalıkta dönen mesajlara bakarsan bu Escobar'la ilgili haber yapan bir kişiye 7 yıl hapis cezası geldi ki tam evlere şenlik bence.
İklim krizinden bahsedip örnekler verirken Yeşil Ekonomi sitesinde takip ettiğim bir site şöyle bir haberle yine karşılaştım. Güneş Almanya'nın birincil elektrik üretim kaynağı oldu diye. Almanya Haziran ayın elektrik üretiminde güneşin payı %19 olmuş. Ve yeni bir rekor olarak zaten söyleniyor. Alman Fraunhofer Enstitüsü tarafından açıklanmış bu veri. Ülkedeki fotovoltaik sistemler bu dönemdeki üretimi %19'unu gerçekleştirmiş. Ve sıralamaya baktığında enerji üretim kaynaklarının payına Haziran ayı itibariyle güneş %19, lignit %18.6, sonra rüzgar geliyor. Yani gene güneş, rüzgar. Sonra uranyum, doğalgaz, biyokütle, taş kömürü, hidroelektrik %5.5'la en sonda. Bir bunu paylaşmak istedim. Bir de belki sen biliyorsundur Netflix. Netflix'in dünya çapında 130 milyon üzerinde kullanıcısı varmış. Ben bu kadar yüksek oldum ya. Hani tam çok değerli şirket, hani Netflix'in önemini biliyorum da 130 milyon üzerinde kullanıcı Türkiye'deki marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını Communication Partner ile yürütme kararı almış. Hiç duyduğumu bilmiyorum bu Communication Partner'ı. 22 markayı yönetiyor. Danışmanlık uygulama. Her neyse, yani Netflix açısından da böyle bir bağlantı kurayım dedim.
Netflix. Evet, çok fazla dinleyicisi var ama eklerim bir makale daha vardı. Şimdi Netflix'in aslında insanlar için ilginçliği de azalıyor. Şöyle bir şey, çok fazla rakibi çıkmaya başladı. Amazon var, Hulu var, Disney var, HBO var. Apple da başlıyor şimdi. Ve bütün bu makalede şunu anlatıyor. Şimdi eskiden bir tane Netflix varken insanlar Netflix'in kendi yaptığı diziler dışında Amerika'da sona ermiş, yayınlanmış mesela Seinfeld ya da Lost, yani bütün bölüm, bizim izlediğimiz Mad Men, tamam, bütün bu dizilerin bütün hepsini alıyor, sen hiç takip etmediysen oturup her gün bir bölümünü izleyip şey yapabiliyorsun, izleyebiliyorsun ve çok ideal bir durum. Ama diyor şimdi bütün bu kanallar, yeni kanallar çıkınca o onu alıyor, bu bunu alıyor diyor. Sen bunu izlemek istiyorsan şunu şey yap, ona üye olmak gerekiyor. Bunu izlemek istiyorsan mesela ben Marvel'i seviyorum diyelim. O Disney'in bir parçası. Gidiyorsun Disney'e abone olmayı istiyorsun. Ama sen Disney'i beğenmeyip de Disney'in servislerinden beğenmeyip Netflix'e geçtiğinde Marvel'i izleme şansın yok diyor. Şey gibi değil yani diyor. Hı-hı. Hani kablo TV.
Ama daha maliyetli olmuyor mu böyle? Her biri için ayrı ayrı abonelik
işte, sistemi. Ya her biri için ayrı abonelik olacak. Tek birinden kalamıyorsun diyor. Yani bu da zayıflatıyor diyor aslında. Netflix'i ve diğerlerini. Hepsinin içeriği farklı. Hepsi kendi alanında birer monopol diyor. Hepsinin kendi içeriği var. Kimse kimseye kendi içeriğini vermiyor. Böyle kısıtlı bir çevrede kalıyor diyor. Bence kısmen haklı yani böyle bir şey. Herkesin kendi içeriği. HBO'nun nesi var? Game of Thrones'u var. Bitirdi. Sezon bitti. Artık onu eski bölümlerden izlemek istersen ya da hiç izlememiş bir kişi bunu HBO'nun kanalında ancak HBO'ya abone olarak izleyebilecek. Gidip Netflix'ten izleyemeyecek ya da başka bir yerden izleyemeyecek. Bu da hani o sektörde hep herkesin kendi alanında rekabet etmeden böyle ufak adacıklar olarak kalmasına sebep olacak diye bir yorumda bulunmuş. Böyle.
Tamam.
Evet, bu haftayı bitirelim. Her hafta olduğu üzere bize e-posta ile ulaşmak isterseniz ve yorumlarınızı iletmek isterseniz havadansudan@35mm.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bunun dışında 35mm.com altında Havadan Sudan'ın kendi bölümü var ve her bölümün, her konuştuğumuz bölümde bu konuları içeren bağlantılar, videolar bir sayfada yayınlanıyor ve sayfanın en altında isterseniz o bölümle ilgili yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bu sayede sayfamızı ziyaret eden dinleyicilerimiz de sizin yorumlarınızdan faydalanır. Son olarak bir de Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda da bizim duyurularımızı ve diğer bizim dinleyicilerimizle yazışma imkanına kavuşabilirsiniz. Başka bir notun var mı Hande'cim?
Yok.
Tamam. O zaman gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.